satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Recep Özdem ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, programımıza ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, Türkiye ve dünya gündeminde yine önemli gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri başarılı bir şekilde harekatı sürdürüyor. Suriye'de farklı gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Rus uçağının düşürülmüş olması Suriye'deki gelişmeleri olumsuz yönde etkileyeceğe benziyor. Tabii hafta sonunda Türk siyasetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağan kongresi vardı ve bu kongrenin yansımaları hala devam ediyor. Tüm bunları satır arası programında değerlendireceğiz. Değerli gazeteci arkadaşım Fatih Atik ile birlikte. Fatih Atik, istersen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi Vatikan ziyaretiyle başlayalım.
Evet.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan dün İtalya'da Vatikan'ı ziyaret etti. Daha sonra İtalya'nın başkenti Roma'yı da ziyaret etti. Hem Vatikan'da Papa ile görüştü hem de İtalya Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. Bu ziyaret tabii tarihi bir ziyaret. Celal Bayar'dan sonra Vatikan'ı ziyaret eden ikinci Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Tabii bu ziyaretin bir anlamı da Kudüs meselesi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararının almasının ardından bu karara tepki gösterenlere Türkiye öncülük etti. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülük etti İslam dünyasında. Batı dünyasında ise bu karara tepki gösterenlerin öncülüğünü Papa yaptı. Tabii bu Cumhurbaşkanı ile Papa'nın buluşmasındaki en önemli gündem maddelerinden birisi de Kudüs meselesi oldu. Tabii bu konudaki duruş da çok önemli bence. Hem Türkiye Cumhurbaşkanı'nın hem de Vatikan'daki ruhani lider Papa'nın Kudüs konusundaki ortak bir noktada birleşmeleri, Kudüs meselesine hem İslam dünyasının hem de Hristiyan dünyasının bakışını gösterme açısından çok büyük önem taşıyor. Ve bu ziyarette tarihi bir ziyaret olarak kayıtlara geçmiş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tabii İtalya Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla da bir araya geldi. Bu görüşmelerde Türkiye-İtalya ilişkileri açısından büyük bir önem taşıyor. Tabii bu ziyaret sırasındaki Roma'da alınan ve Vatikan'da alınan güvenlik tedbirleri de üst safhadaydı. Bu da İtalya'nın ve Vatikan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı'na verdiği önemi değeri göstermesi açısından bence büyük önem taşıyor. Bu arada tabii Türkiye ile Hollanda arasında büyükelçi krizi yeniden patlak verdi Fatih Atik. Unutmuştuk biz büyükelçi krizini, evet. Aslında. Hatta Hollanda'nın Ankara'da büyükelçisi olup olmadığını bile bilmiyorduk.
Olan ülkeleri de bilmiyoruz.
Bu vesileyle hatırlamış olduk. 16 Nisan referandum öncesinde Türkiye ile Hollanda arasında büyük bir kriz yaşanmıştı. Tabii bu krizin yaşanmasının nedeni de Hollanda hükümetinin yaptığı bir yanlışlıktı. Diplomatik nezakete, uluslararası hukuka uymayan bir karardı. 16 Nisan referandum öncesinde Türkiye'nin bakanları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betülsayan Kaya ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hollanda'daki vatandaşlarımızla buluşmak için bu ülkeye gidecekti. Ancak Hollanda dünya tarihinde görülmemiş bir şekilde iki bakanımızın Hollanda'ya girişini yasakladı. Hatta Aile Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betülsayan Kaya bu yasak kararına rağmen Hollanda'ya kadar gitti. Büyükelçiliğimizin önüne kadar gitti. Ancak büyükelçilikte toplanan vatandaşlara hitap etmesine izin verilmedi. Orada toplanan vatandaşlarımız üzerine Hollanda polisi köpeklerle saldırdı. Evet. Ve bu krizin ardından Türkiye'de Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'ne dedi ki zaten sen Ankara dışındasın, bir daha Türkiye'ye adımını atma şeklinde bir tepki gösterdi. Lahey'deki büyükelçimizi de geri çektik. Ve Hollanda dün bir açıklama yaptı. Hollanda'dan yapılan açıklamada Türkiye'deki büyükelçilerini geri çektiklerini açıkladılar.
Zaten burada değildi ama. Yani Büyükelçi zaten burada değildi. Neredeyse bir yıl olacak seçimlerin üzerinden geçen zaman. O dönemde Büyükelçi Türkiye'den ayrılmıştı. Geri dönmesini Türkiye istemedi. Non persona grata diye bir tabir var. İstenmeyen adam ilan ediyorsun. Türkiye o şekilde davranmıştı ve Hollanda'da atamadığı, yani geri göndermediği büyükelçisini bir daha göndermeme kararı aldı. Ama Hollanda ile ilişkilerde ben bu şu anda bakıldığında bir kriz varmış gibi görünüyor ama aslında yok. Evet. Çünkü hem Almanya ile hem Hollanda ile Dışişleri Bakanları'nın açıklaması vardı Hollanda'nın. Türkiye ile ilişkileri düzeltmemiz gerekiyor diye. Eski bakanların da açıklamaları var. Ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bakıldığında Hollanda sermayesinin Türkiye'de büyük ölçüde yatırımlar yaptığını da görüyoruz. Dolayısıyla iki ülke ilişkilerinde kriz havası varmış gibi görünse de yani ben önümüzdeki süreçte burada bir yumuşamanın geleceğini tahmin ediyorum. Çünkü Almanya'dan da, Avusturya'dan da, Hollanda'dan da olumlu sinyaller geliyor. Uluslararası alanda Türkiye'yi yalnız bırakmak istemeyeceklerdir. En azından kendi ilişkilerini sekteye uğratacak adımlar atmaktan kaçınacaklardır. Türkiye çünkü önemli bir ülke.
Evet.
Yani oradan bakıldığı zaman Hollandalıların da Ruslarla ilişkileri iyi değil. Onun dışında İngilizlerle ilişkileri iyi değil. Gümrük Birliği'nden çıkıyor İngiltere. Türkiye'yi de önemli bir pazar. Türkiye'yi de kaybetmek istemezler. Büyükelçiler bugün atanmaz, yarın atanır. Yani orada
tabii
sıkıntı
bu
olmaz. Bak şimdi Amerikan
büyükelçisi
de yok. Çok evet. Özür dilerim, unutma sözünü. Ama hafta sonunda iki önemli ziyaret var. Evet. Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson geliyor ve de ondan önce Ulusal Güvenlik Danışmanı General McMaster geliyor. Trump iki önemli adamını gönderiyor. Dolayısıyla yani illa ilişkilerin yürümesi için büyükelçilerin olması gerekmez.
Evet.
Bu ülkelerin birbirleriyle diyaloglarını sürdürmeleri için farklı mekanizmalar da devrede yani.
Zaten şu anda Türkiye ile Hollanda arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi gibi bir durum söz konusu değil.
Değil.
Yani Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği açık. Burada maslahat güzel düzeyinde bir temsilcileri var. Bizim de Lahey Büyükelçiliğimiz açık. Orada da maslahat güzel düzeyinde bir temsilcimiz var. Sadece bu temsil düzeyini büyükelçilikte maslahat güzellik seviyesine indirmiş oluyorlar. Tabii Türkiye-Hollanda ilişkileri, geçmişe dayanan ilişkilerimiz var. Hollanda'da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşımız da var. Bu ilişkilerin koparılması da kolay kolay mümkün değil. Ve bu ilişkiler de devam edecek. Dün tabii Dışişleri Bakanlığımızdan yapılan açıklamada da Hollanda ile ilişkilerin devam ettirilmesi konusunda bir iyi niyet beyanı da ifade edildi. Hem Hollanda tarafından hem Türkiye tarafından.
Aslında orada şöyle bir durum var. Ben sana söyleyeyim onu. Şimdi bu ilişkilerin yumuşatılması için iki tarafta girişimde bulundu.
Hı-hı.
Yani bizim Dışişleri Bakanlığı girişimde bulundu, dedi ki ya siz bizim bakanımızı alıkoydunuz. O nedenle bizden bir özür dilemeniz gerekiyor. Özür dileyin, bu ilişkileri düzeltelim diye öneride bulunuldu. Fakat Hollandalılar bunu kabul etmediler. Onlar da dediler ki siz bize Nazi dediniz, faşist dediniz, onu dediniz, bunu dediniz. Asıl sizin bizden özür dilemeniz gerekiyor. Dolayısıyla siz bizden özür dileyin, öyle yapalım bu işi dediler. Perde arkasını anlatıyorum bu işin. Ondan sonra iki ülke arasında da buna özür işine yanaşan olmayınca böyle bir mekanizma işletildi. Fakat yani dediğin gibi diplomatik ilişki kesilmiş değil. Yani Hollandalı şirketler burada yatırım yapıyor. Bizim firmalarımız orada yatırım yapıyor. Bir sürü soydaşımız Hollanda'da yaşıyor. Dolayısıyla bu bir kriz anlamına gelmez diye düşünüyorum yani. Şimdi tabii önümüzdeki süreçte önemli gelişmeler olacak. Suriye'de devam eden Zeytin Dalı harekatında yaşanan saldırılar var. Şehit sayımız yükseliyor. 20'ye ulaştı yanlış hatırlamıyorsam. Ama bunun karşılığında ilerleyişi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenli bir şekilde devam ediyor. 1000'e yakın teröristi imha etti Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı harekatıyla ve Afrin'i çevreleyen o yüksek tepeleri de neredeyse tamamını şu anda kontrolünü ele geçirdiler. Kontrollü bir şekilde devam ediyor operasyon. O sırada da Türkiye kendi gücünü kendisi uyguluyor. Kendi göbeğini kendisi kesiyor. Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi.
Evet.
Ve Amerika'dan az önce söylediğim çok önemli ziyaretler gerçekleşiyor. Haftaya Rex Tillerson gelecek. Bu hafta sonu da McMaster gelecek. Bir taraftan PYD'ye silah vermeyeceğiz, YPG'ye silah vermeyeceğiz diyorlar ama vermeye devam ediyorlar. Bir taraftan Türkiye ile böyle görüşmeler yapmaya çalışıyorlar. Trump'la Cumhurbaşkanı görüştü. Daha önce Rex Tillerson bizim Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu ile görüştü. Güvenli bölge önerisi getirdi 30 kilometreye kadar falan. Ama karşılıklı ilişkiler ve açıklamalarla bu süreci götürmeye çalışıyorlar. Ama kimse yapmak istediğinden geri adım atmıyor. Türkiye'yi engellemeye çalıştılar, durdurmaya çalıştılar. Fakat Türkiye durmayacağını açıkladı ve gösterdi yani. Gerekirse kayıplar veririm ama ben bu operasyonu tamamlayacağım mesajını en net şekilde Amerikan yönetimine bildirdi. Amerikan yönetimi şimdi bir tercih yapmak zorunda. Türkiye'yi böyle üstü kapalı açık bir takım vaatlerle kandıramayacağını anladılar. Bence bu kez somut bir teklifle gelecekler Türkiye'nin karşısına. Ama hedef yine Türkiye'nin operasyonu genişletmesini engellemek olacaktır diye düşünüyorum. Türkiye'deki kararlılık devam ettiği sürece karşınızdaki ülke Amerika'da olsa Rusya'da olsa sonuç alacağınız bir noktada olduğunu Ankara görüyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Afrin ve Zeytin Dalı harekatı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir olumlu anlamda diye düşünüyorum ben.
Evet. Tabii bugün Abdülkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında Erdoğan'la Trump arasındaki görüşmeye ilişkin ilginç diyaloglar aktarılmış. Orada Abdülkadir Selvi'nin aktardığına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trump'a diyor ki Münbiç'e gireceğiz. Trump da diyor ki bizim orada askerimiz var. Erdoğan da diyor ki askerinizi güvenli bölgeye çekersiniz. Artık ABD Türkiye ne yapar diye soruyor.
Tabii yani,
Türkiye ne yapar diye soruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Münbiç konusunda geri adım atmayacağız demiş. Ardından eklemişti. Artık söz söyleme zamanı geride kaldı. ABD Savunma Bakanı Mattis'in Münbiç'i Türkiye ile konuşuyoruz diye açıklama yapmasına bu kararlılık sayesinde gelindi. Ve ABD ile Türkiye arasında bir güven krizi olduğunu ifade ediyor Abdülkadir Selvi. Sadece Türkiye ile ABD arasında güven krizi yaşanmıyor. ABD kendi yönetim krizini yaşıyor şeklinde de bir ifade kullanıyor. Şimdi sen biraz önce söyledin. Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster geliyor. Arkasından da Dışişleri Bakanı Tillerson geliyor. Ben şunu görüyorum Fatih Atik. ABD yönetimi çok parçalı. ABD'de her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Herkes farklı bir politika üretmeye, geliştirmeye, uygulamaya çalışıyor. Ve bir çok seslilik var. Yani Türkiye'nin karşısında muhatap olarak tek ABD yok. Birden fazla ABD var.
Evet.
Pentagon farklı bir şey söylüyor. Savunma Bakanlığı farklı bir şey söylüyor. Dışişleri farklı bir şey söylüyor. Beyaz Saray farklı bir şey söylüyor. Ve ABD yönetiminde bir kakofoni var şu anda. Bu nedenle ABD yönetimi McMaster ve Tillerson'ın ard arda gelmesi de bence bu ABD yönetimindeki kafa karışıklığının bir yansıması.
Ne yapacaklarını görmeleri lazım artık. Evet. Türkiye durmuyor.
Ve bir yani. De birbirlerine de güvenmiyorlar anladığım kadarıyla. Yani Beyaz Saray Pentagon'a güvenmiyor, Pentagon dışişlerine güvenmiyor, dışişleri farklı bir politika takip ediyor. Farklı bir görüş farklılar. Ama sen de biraz önce ifade ettin, Türkiye'nin kararlılığını görüyorlar. Türkiye'nin kararlılığını gördükçe de ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Tillerson'la McMaster'ın gelmesi de ABD'nin köşeye sıkışmışlığının bir göstergesi bence. Bir çıkış yolu arıyor Amerika Kuzey Suriye konusunda ve bu konuda da Türkiye ile neler yapabileceğini konuşmaya geliyor. Çünkü Türkiye net ve kararlı bir şekilde Zeytin Dalı harekatını başlattı. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün grup toplantısında da söyledi. Membiç konusunda da net mesajlar verdi. Bu mesajları gören Amerika Türkiye'yi durdurmak istiyor. Güvenli bölgeyi gündeme getirdiler. Türkiye reddetti bunu. Membiç'e gelmeyin, yok işte orada biz başka bir askeri güvenlik bilmem neyi kurduk diye yine isimler üzerinden kelime oyunları yapmaya çalıştılar. Onu da reddetti Türkiye. Tabii Türkiye'nin kararlılığını gördükçe Amerika Türkiye ile anlaşma yollarını arıyor ve önümüzdeki hafta yapılacak bu ziyaretlerde de bu anlaşma yolları zorlanacak gibi geliyor.
Ya öyle kesinlikle. Şimdi Amerika'nın tabii Suriye'deki bu PKK ve PYD varlığı üzerinden Rusya ile bir trafiği oldu. Rusya ile bir anlaşma yaptılar. Ama o anlaşma henüz tam anlamıyla bence neticelenmiş değil. O nedenle de Türkiye ile diyaloglarına bence dikkat ediyorlar. Ve Türkiye, az önce de söyledim, ne kadar kayıp verirse versin, İçerideki hava değişiyor mu? Farkında mısın? Türkiye'nin içinde inanılmaz bir atmosfer var yani. İnsanlar ellerinde kılıçlarla, kalkanlarla. Bugün mesela grup toplantısına ama vatandaşlar geldi. AK Parti grup toplantısına. Bizi de götürün Afrin'e diyorlar. Askeri kıyafetler giymişler üzerlerine ve onlar da biz de gitmek istiyoruz diyorlar. Yani Türkiye'nin içinde müthiş bir hava oluştu. Milli bir heyecan, milli bir ruh oluştu. Dolayısıyla ne kadar kayıp verirse de Türkiye geri adım atmayacağını gösteriyor. Bu son derece önemli. Şimdi burada Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmadan Amerika hem Rusya'yı hem Türkiye'yi ikna ederek bir sonuç almak zorunda. Türkiye'ye rağmen sonuç alamayacaklarını bence gördüler.
Evet.
Yani Türkiye'yi bir şekilde ikna etmeleri lazım. Türkiye'ye ikna etmenin yolu da nereden geçiyor? PYD-YPG'ye silah vermeyeceksin. Evet. Buradan geçiyor. Ya da işte belli bölümleri boşaltacaksın. Hı-hı. Verdiğin ama tutmadığın sözleri tutacaksın. PKK, PYD, Mümbiç'in ya da Fırat'ın doğusuna geçecek. Hı-hı. O bölgeyi arındıracaksın Kürtlerden ve PKK'dan. Yani bunlarla ilgili bir hamle yapması lazım Amerika Birleşik Devletleri'nin. Eğer hamle yapmazsa bu işin gidişatı kötü. Yani Amerikan askerleriyle Türk askerleri de karşı karşıya gelebilir yani. Hiç evet. belli olmaz. Dün hükümet sözcüsü de açıkladı. Sayın Bekir Bozdağ dedi ki Afrin'e, PKK'ya, PYD'ye destek veren kim varsa bizim hedefimizdir dedi. Vururuz, indiririz veya teslim alırız dedi. Hı. Yani bunun üzerinde PYD kıyafeti varsa, Amerikalı bile olsa fark etmez.
Zaten onu ayıramazsın ki. Ayıramaz yani. Üzerinde PYD kıyafet olan bir Amerikan askerini sen nasıl ayıracaksın?
Yani.
Ayıramazsın. Alnında Amerikan askeri diye yazmıyor. PYD, YPG teröristlerinin kıyafetlerini giyerek Türk askerinin karşısına çıkan her kişi teröristtir. Ve o muameleyi görür yani. Amerikan askeri olduğunu ayırman mümkün değil. Tabii Fatih Atik, bugün çok enteresan bir olay yaşandı. Biraz önce sen de biliyorsun. Suriye sınırımızdaki Atme kampı var.
Evet.
Ve bu Atme kampına PYD, YPG, PKK teröristleri tarafından roket atarlı bir saldırı gerçekleştirildi. Ve bu saldırıda 3 sivil kişi
yaşamını
yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı. Ben bunu niçin söylüyorum? Hatırlarsan Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığı günlerde özellikle batılı medyada ve Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere bazı kesimlerde siviller katlediliyor şeklinde yalan, yanlış, asparagas haberler ortaya atıldı. Ancak bugün Atme kampında yapılan sivil katliamına dünyadan henüz hiçbir ses seda çıkmadı. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Sivil hassasiyeti taşıdığını iddia edenler sadece teröristler katledildiğinde sivil hassasiyetini gündeme getiriyorlar. Ama Türk vatandaşları ya da Suriyeli siviller katledildiği zaman böyle bir hassasiyeti dile getirmiyorlar. İkiyüzlülük gösteriyorlar. Bunu da buradan vurgulamak istedim.
Ya Amerika Birleşik Devletleri'nin bombardımanlarında yüzlerce, binlerce insan öldü. Rusya'nın, Suriye rejiminin yaptığı bombardımanlarda hala yapıyorlar. İdlib'de havadan bombardıman yapıyorlar. İnsanlar ölüyor. O zaman sivil katliamları kimsenin aklına gelmiyor.
Evet.
Türk Tabipler Birliği'nin de aynı şey geçerli. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Rusya binlerce insanı öldürürken barıştan bahseden yok. Ama Türkiye kendisi bir operasyon yapmaya kalktığında, hareket yapmaya kalktığında herkes sivil kayıplarından söz ediyor. Ki Türkiye ne kadar dikkatli bu konuda yani.
Evet.
Ve kayıp vermemizin nedeni de bu biraz da. Yani bombalayıp geçsek biz de sivilleri yok farz etsek bu kadar kayıp belki de vermeyeceğiz yani.
Tabii. Bu harekat da kısa sürede tamamlanacak.
Hı. Ama yani Türkiye buna rağmen dikkat ediyor. Fakat uluslararası kuruluşlar başta olmak üzere Türk Tabipler Birliği'nde aynı şekilde yani diğer ülkelerin yaptığı katliamları görmezden geliyor. Bir tane açıklama yapmamışlar. Bir tane.
Evet.
Bir tane açıklama yapmamışsın sen. Türkiye harekat başlatacağı zaman diyorsun ki kardeşim işte biz barıştan yanayız, insanlar ölmesin falan filan. Hı hı. Geçeceksin bunları ya.
Evet.
Türk devleti açıklama yaptığı zaman mı harekatta kendini korumaya başladığı andan itibaren mi aklınıza geliyor sivil kayıplar?
Hı hı.
Yani PKK, YPG'nin bugün başka sosyal medyada görüntülerini de izledim. İki tane Arap şahsı öldürüyorlar.
Hı.
Makinalı tüfekle tarıyor. Ondan sonra da işte YPG, SDG sözcülüğünden açıklama var, yapılıyor ve diyorlar ki işte biz bunu incelemeye aldık falan. Ya böyle bir şey olamaz yani. Hı. Asıl sivilleri katledenler YPG, PYD ve diğer ülkeler.
Hı hı.
Bu konu Birleşmiş Milletler'in raporlarına girdi. Yüzlerce insanı öldürdüler, infaz ettiler. Diğer Kürt gruplarının liderlerini öldürdüler ve insanları zorunlu göçe tabi tuttular, boşalttılar Afrin ve diğer bölgeleri.
Evet.
Bunları sen görme. Ondan sonra Türk ordusu sivilleri katlediyormuş diye yaygara yap. Yani buna da kimse inanmıyor Türkiye'nin evet. içinde. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde şu anda inanılmaz bir ruh var. Askerlerde de aynı şeyi görüyorsun, vatandaşlarda da aynı şeyi görüyorsun. Ve durduramıyorlar Türkiye'yi farkındaysan. Yani öyle de yaptılar, böyle de yaptılar. Yani malzeme vermeyiz dediler, silah vermeyiz dediler. Almanya Leopard tanklarının parçasını vermem dedi. Öteki Predator'u vermem dedi. Beriki bilmem neyi vermem dedi.
Evet.
Bize vermediklerini karşı tarafa veriyorlar ama Türkiye yine yürüyor.
Hı hı.
Artık kazın ayağı öyle değil yani, değişti iş. Türkiye yine tabii sahada da masada da dikkatli olmak zorunda ama kendi önceliklerini ortaya koydu artık.
Hı hı.
Yani Amerika gibi bir müttefikini karşısına almayı göze aldı Türkiye. Zaten Türkiye'yi çoktan gözden çıkarmış Amerikan yönetimi. 15 Temmuz darbesini yapmış burada. Daha ne olacak yani? 17-25'i yapmış. 15 Temmuz'u gerçekleştirmiş. PKK'ya binlerce tır silah vermiş. Yani Türkiye daha ne yapsın? Amerika'yı bile karşısına almayı göze almış bir ülkeye kim ne diyebilir artık yani? Bu saatten sonra oturup Türkiye'yi durdurmak için ya istediklerini vereceksin ya da olanlara razı olacaksın yani.
Tabii Afrin harekatını Türk Silahlı Kuvvetleri başarılı bir şekilde sürdürüyor. Ve bu harekatta Türk Silahlı Kuvvetleri çok dikkatli hareket ediyor. Yani bir acelecilik yok bu harekat sırasında.
Peki ben sana bir şey sorayım.
Çünkü sivillere zarar vermeme hassasiyeti nedeniyle bir acelecilik yapılmıyor. Ve fazla şehit verilmemesi için de acele davranılmıyor Türk Silahlı Kuvvetleri.
Rusya'nın uçağı düşürüldü. Aha. Ve az önce haberlerini de paylaştık. Öldürülen pilotun cenazesini Türkiye'ye teslim aldı oradaki gruplardan, evet, ve Rusya'ya gönderdik. Peki bu zamana kadar ve şöyle bir açıklama yapıldı. Rus uçağını da işte muhaliflerin düşürdüğü söylendi. Bugüne kadar yüzlerce uçak sortu yaptı. Binlerce defa İdlib bombalandı. Bir tanesinde Rus uçağını düşürmedi bu muhalifler de.
Evet.
Bugün nasıl düşürüyorlar?
Tabii o da,
bana çok şüpheli geliyor bu yani.
Yani Rus uçağının düşürülmesi gerçekten şüpheli.
Daha önce de Rus üssü havadan, evet, dronlarla vurulmuştu.
Bu konuyla ilgili araştırma ve incelemeler mutlaka yapılıyordur. Hem Rusya tarafından hem Türkiye tarafından. Tabii bu Rusya'dan yapılan, Kremlin'den yapılan biraz önceki açıklama da çok önemli bence. Düşürülen Rus uçağının pilotunun bulunması ve Rusya'ya götürülmesi konusunda cenazesinin Türkiye'nin yardım ettiğini açıkladı Rusya. Bu bence Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler açısından çok önemli. Bildiğin gibi Zeytin Dalı harekatı başladığı zaman Suriye hava sahasının açılıp açılmayacağı merak konusuydu. Türkiye Rusya üzerinden hem Rusya ile görüştü hem Suriye Rusya üzerinden Suriye ile görüştü. Ve bu görüşmeler neticesinde Suriye'nin hava sahası özellikle Afrin bölgesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne açıldı. Ve uçaklarımız ve insansız hava araçlarımız orada uçtular. Bugünkü yaşanan o gelişme de yani Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliği de ilişkiler açısından oldukça önemli. Ben oldukça önemsiyorum. Serdar Turgut Habertürk gazetesinde ilginç yazılar yazıyor son günlerde. Tabii Washington'da olmanın verdiği avantajla yazılar yazıyor. Bugünkü yazısının satır aralarında Serdar Turgut Amerika'nın bakışı açısında çok ilginç bilgiler veriyor Fatih Atik.
Hı hı.
Sen de görmüşsündür. Dinleyicilerimizin dikkatini çekmek istiyorum. Serdar Turgut diyor ki Amerika YPG ile Türkiye'yi karşı karşıya algılayıp üretilecek formüllerden yana değil bu aşamada. Zaten her defasında Amerika önce gelir diyen Trump'ın düşüncesi şu. Hem ulusal güvenlik hem de savunma stratejisinde Amerika'nın müttefiklikleri yeri geldiğinde değişebilir. Ve eğer gerekiyorsa eski müttefiklerimizi karşımıza da alabiliriz. Kürtlere bunlar da hatırlatıldıktan sonra Amerika'nın Rusya ile girmiş olduğu global güç rekabetinde NATO üyesi müttefiki Türkiye'yi tamamen kaybetmeyi göze alamayacağı da söyleniyor.
Evet.
Bu satırları yazdı Serdar Turgut bugün ve McMaster'la Tillerson'ın önümüzdeki hafta Türkiye'ye geleceği açıklandı. Anlaşılan Amerika Türkiye'yi kaybetmek istemiyor. Tabii Serdar Turgut şunu da aktarıyor. Washington YPG'ye, şimdi YPG'de şöyle bir anlayış var. PKK, PYD, YPG'de Amerika bizi ortada bırakacak anlayışı hakim. Washington'un YPG'ye hayır sizi ortada bırakmayacağız dediğini iddia ediyor Serdar Turgut. Ama arkasından şunu da eklediklerini özellikle vurguluyor. Bunu söylüyoruz ama bu sizin için müttefikimiz Türkiye ile sahada karşı karşıya gelmek istiyoruz anlamına da gelmiyor. Yani Amerika'da hakim olan düşünce Türkiye ile kesinlikle sahada karşı karşıya gelmek istemedikleri. Afrin'de karşı karşıya gelmek istemiyorlar, Münbiş'te karşı karşıya gelmek istemiyorlar. Ve Türkiye'de karşı karşıya gelmek istemiyor Amerika ile ne Afrin'de ne de Münbiş'te. Biliyorsun Afrin harekatı, Zeytin Dalı harekatı başladığı zaman Amerika açıklama yapmıştı. Demişti ki biz Afrin'le ilgilenmiyoruz.
Evet.
Bunu net olarak söylediler ve Türkiye Zeytin Dalı harekatını başlattı Amerika'dan gelen bu açıklamaların ardından. Şimdi Münbiş'e yönelik de aynı söylemleri kullanıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye. Münbiş'e de gireceğiz açıklamaları yapıyor. Amerika Münbiş'e Türkiye'nin girmesini şu anda istemiyor. Karşı duruyor. Ama Türkiye'nin kararlılığını gördüğü zaman Amerika'da geri adım atmak zorunda kalacak. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı harekatının ardından Münbiş'e yönelik de bir harekat başlatacak. Çünkü Amerika Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemeyecektir. Terör örgütüyle iş tuttu Amerika Kuzey Suriye'de PYD, YPG ile, ama bunun ne kadar yanlış olduğunu bence gördü ve bundan sonra da iş tutmayacaktır diye düşünüyorum.
Ya bu Anadolu'yu kurtarma, Anadolu'yu savunma harekatı. Yani Türkiye artık daha ne yapsın? Evet. Sen Türkiye'nin can düşmanına silah veriyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki işte biz senin endişelerini anlıyoruz. Yok böyle bir şey yani. 3 sene sonra o verilen silahların Türkiye'ye dönmeyeceğinin bir garantisi mi var? Bölgede ayakta kalan ülke yok. Irak'ı paramparça ettiler. Suriye'nin durumu ortada. Sıra Türkiye'de. 15 Temmuz darbe girişiminde de arkasında kimlerin olduğu belli. Türkiye devleti daha ne yapsın yani? Kim bekleyecek Türkiye? Amerika Birleşik Devletleri bizim müttefikimiz, tamam da sen stratejik ortaklık değil, stratejik kalleşlik yapıyorsun yani.
Evet.
Sen böyle davrandıkça Türkiye'den sağlıklı ve buna uygun hareket etmesini bekleyemezsin. Türkiye gerekirse ipleri ve gemileri yakıyor ve yürüyor. Yani bu artık bambaşka bir noktaya gelindi. Yani en yumuşak kedinin bile kuyruğuna basınca senin üzerine sıçrar. Amerika Birleşik Devletleri bunu görmüyor mu? PKK ve PYD'nin eline Amerika ne kadar silah verirse versin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu ordusuyla, bu milletiyle burada ayakta olduğu sürece tükürüğüyle boğar onları.
Evet.
Yani millet gerekirse evdeki dedelere kadar gider, oraları yok eder. Yani başka Türkiye'yi ölümle kandırmak, Türkiye'yi ölümle korkutmak, Türklere karşı ölümle işte hizaya getirmeye çalışmak, bunlar mümkün olan şeyler değil. Burada hamaset yapmıyoruz yani. Neticede bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli varsa, bu bedeli en ağır şekilde ödeyen millet Türkiye Cumhuriyeti'nin halkı. Bu 780 bin kilometre karede yaşayan hepimiziz yani. Bunun içinde Kürt'ü de var, Laz'ı da var, Çerkez'i de var. Her türlü meşretten insan var. Yani ama hepsinin birleştiği tek bir nokta var. Bayrak.
Evet.
Yani Amerika Birleşik Devletleri diplomasi bir tarafa. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki artık geri dönüşü yok bunun. Tabii ki pazarlıklar yapılır, tabii ki görüşmeler yapılır. Ama yani Türkiye silahlı kuvvetler sopasını kullanmaya başladığı andan itibaren her şeyin şekli değişti.
Ama zaten Türkiye silahlı kuvvetler sopasını en son çare olarak kullandı.
Tabii.
Yani diplomatik temaslarından netice alamadığı için Türk Silahlı Kuvvetleri sahaya inmek zorunda kaldı. Türkiye bekası için böyle bir adımı atmak zorunda kaldı. Çünkü Türkiye'nin bekası ile ilgili bir sorun vardı. Orada kurulacak bir terör devletinin Türkiye'yi ne kadar rahatsız edeceğini, Türkiye'nin geleceği için ne kadar tehlikeli olduğunu.
Amerika şunu görmeli. Türkiye'yi kaybetti. Gördü. Kaybediyor Türkiye'yi. Bitti yani. Şu anda sokakta yapılan anketlere bak. Amerikan karşıtlığı %70'in üzerine çıkmış vaziyette. Yani burada gelse Trump elinde çiçeklerle dolaşsa herkes ona diyecek ki sen bu silahları niye veriyorsun?
Evet.
Yani bunu göz göre göre yaparsan, Türkiye ölümü gösterirsen sıtmaya razı edemezsin. Yani böyle bir şey yok yani. Türkiye oraları darmadağın eder. Daha da ileri giderlerse daha da kötü sonuçlara sebep olur bunlar. Amerika'nın bir an önce kontrolden çıkmak üzere bu iş. Yani kontrolden çıkmak üzere. Eğer Amerika Türkiye'yi razı edemezse, bir şekilde Türkiye'yi ikna edemezse, Türkiye'nin tezlerinden bir bölümünü kabul etmek zorunda. Hepsini kabul etmek zorunda da. Yani Türkiye'yi masaya oturtamazsa bundan sonra olacakların sorumlusu tamamen Amerika Birleşik Devletleri. Bunu bilmeleri lazım ve tahmin ediyorlar herhalde.
Zaten tahmin etmeseler Tillerson'dan McMaster'ı ard arda Türkiye'ye göndermezlerdi. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını görünce bence geri adım atmak zorunda kalacaklar ve Türkiye ile anlaşma yoluna gidecekler. Tabii bu Zeytin Dalı harekatının kısa sürede bitmesi de mümkün. Amerika Birleşik Devletleri PYD, YPG teröristlerine Afrin'den çekilin dediği anda, Afrin oradaki terör unsurlarından temizlendiği anda Zeytin Dalı harekatı da kısa sürede tamamlanır. Ama görüntülerde görüyoruz ki, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Afrin'de sokakta yürüyen, gösteri yapan bütün insanların ellerinde otomatik silahlar var. Tank savarlar var, füzeler var.
Yakalandı işte tırlarla gönderilen,
evet, tırlarla gönderilen silahlar yakalandı. Önceki günde mesela Afrin'e desteğe gidiyoruz şeklinde sivil konvoylar oluşturuldu. Ve o desteğe giden sivil konvoyların
hepsi silahlı.
Silahlı oldu ve hepsinin de terörist olduğu ortaya çıktı. Tabii bunlar Türkiye'yi kandırmaya yönelik hareketler ama kimse bu tür hareketlere kalkışmasın. Türkiye olan biten her şeyi biliyor. Bölgede olan her şeyi takip ediyor. Bölgede olan her şeyden Türkiye'nin bilgisi var, haberi var. Görüntüleri var elinde. Her şeyi adım adım takip ediyor. Ve bunlar Afrin'e giden o teröristlerin hepsinin terörist olduğunu da Türkiye biliyor. ve ilerleyen günlerde hepimiz göreceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e de girecek ve oradaki terör unsurlarını da temizleyecek. Afrin'i orada yaşayan Türk, Kürt, Arap ve Türkmenlere bırakacak. Türkiye'nin niyeti orada işgalci olmak değil, orada kalıcı olmak değil. Türkiye zaten Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyor. Ne Rusya Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyor, ne Amerika savunuyor. Türkiye savunuyor Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve orayı da temizledikten sonra çıkacak. Fatih Atik programımızın sonuna geldik. Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi'nde konuşacaktık ancak vakit kalmadı. Önümüzdeki programda konuşuruz artık inşallah. Değerli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programının sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu'yla biz sizlere sesimizin ulaşmasına yardımcı olan Recep Özdem ve ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Satır arası.